Ayrım 5. Kavgamız. Atakan Büyükdağ. Sayfa 73. 7. Bölüm. Almanya'da değişim sesleri yükseliyor. Tam da bu dönemlerde Almanya'daki değişimler daha da ciddi bir hal almaya başlamıştı. Liberal ekonomiyi oluştursun ve büyük şirketlerin daha da büyümesine izin versin diye bir gecede Amerika'nın piyasa belirleyici aileleri tarafından Amerikan başkanlığına getirilen Herbert C. Hoover'ın yönetimi niteliksiz kararları ile geliyorum diyen ekonomik krizi durduramamış ve Amerikan dolarının ciddi oranda değer kaybetmesine sebep olmuştu. Hoover yönetiminin bu ileri seviye niteliksiz ekonomik politikaları sonucunda 24 Ekim 1929'da Kara Perşembe olarak adlandırılan günde New York borsası %12 düştü. Bu düşüşle birlikte işçilerin 6-7 dolar yemeği aldığı zamanın parasıyla piyasadan 4.2 milyar dolar uçtu gitti. Bunun üzerine binlerce banka battı, birçok şirket de iflas etti. Hatalarını hata ile devam eden Hoover yönetimi Amerikan dolarının değersizleştiğini fark edince bu sefer de tüm alacaklarını altın üzerinden tahsil etmeye karar verdi. Bu son kararı ile sadece kendi ülkesini değil borçlu ülkelerin ekonomisini de alabora eden Hoover yönetimi alacaklarımızı bundan böyle altın olarak talep ediyoruz cümlesini kolayca kurmuştu. Peki borçlu Avrupa ve Afrika ülkelerinin o altınları nereden bulacağını hiç düşünmüş müydü? Zaten tüm altın rezervleri Amerika'nın elindeydi. Amerika'ya borçlu olan Avrupa ve Afrika ülkeleri altını nereden bulup da Amerika'ya borçlarını altın olarak ödeyeceklerdi? Hoover yönetiminin bu başarısız politikaları 1929 yılında Amerika merkezli olarak başlayan büyük buhranı kısa bir süre içerisinde Avrupa'ya da taşımış oldu. O zamana kadar maksimum %7 düşmüş olan dünya ticaret hacmi büyük buhran ile birlikte %65 düştü. Dünyadaki üretim ise %40 düşüş yaşadı. Bu da Türkiye gibi o dönem tarımla geçinen ülkelerin bile doğrudan krizden etkilenmesi anlamına geliyordu. Büyük buhranın da etkisiyle 1930 yılının Mayıs ayında Almanya'daki işsiz sayısı 1 milyonu geçti. İlerleyen dönemlerde bu sayı 7-8 milyona kadar çıktı. Devlet bir yıl içerisinde 16.6 milyar mark para yardımı yaptı ancak bu da Alman vatandaşlarının artan sefaletini önlemeye yetmiyordu. Artık halk suçu yönetime atmaya başlamıştı. O dönemler Almanya'nın şansölyesi olan Heinrich Brüning'in kabinesi istifaya zorlanıyor. Özellikle sosyalistler hem medya üzerinden hem de halkın desteğiyle Brüning'in kabinesine saldırıyorlardı. Baskılara daha fazla dayanamayan şansölye Brüning de kısa bir süre içerisinde yeni bir meclis kurmak için var olan meclisin feshini istemek zorunda kaldı. 14 Eylül 1930'da Almanya'da yeni bir seçim yapıldı. Seçimlere 15'ten fazla parti katıldı. Seçim sonuçları beklendiği gibiydi. Şansölye yine Brüning olmuştu fakat demokrasi ile yönetilmekten bıkan ve 1. Dünya Savaşı'ndan beri sefaletten kurtulamayan halk var olan yönetim şekli demokrasiyi cezalandırarak orta grup partilere sandalye kaybettirmiş, uç partilere ise ciddi oranda sandalye kazandırmıştı. Komünistler 23 sandalye kazanırken Naziler de sandalye sayısını 12'den 107'ye çıkarmışlardı. Naziler bir anda meclisin en büyük ikinci partisi konumuna gelmişlerdi. Bu açıkça şu demek oluyordu. Halk şiddetli ve keskin sonuçlar istiyor, parçalanmış demokrasi ile değil, otoriter bir rejim ile devam etmek istiyordu. Bu gidişat asla ılımlı bir politika ile düzeltilemez diyordu. Yeni bir döneme başlayan Brüning, 16 Ekim 1930 tarihinde Amerika'da başlayan büyük buhran dalgası Almanya'yı da çok derinden etkiledi. Bir yandan Versay'ın yükümlülükleri altında ezilirken, bir yandan da büyük buhranın getirdiği ekonomik kriz ekonomimizi çökertme aşamasına getirdi. Bu sorunu maalesef kendi içimizde çözemiyoruz. Bu nedenle ilişkimizin iyi olduğu bazı ülkelerden borç isteyeceğiz ve ekonomimizi düzeltmek için bir dizi eylemi harekete geçireceğiz diyerek halka seslendi. Brüning ilk iş olarak Avusturya ile gümrük birliği oluşturup gümrüksüz ticaret yaparak var olan ticaret hacmini arttırmak istedi. Fakat Fransa başta olmak üzere Almanya'nın hiçbir şekilde büyüyüp gelişmesini istemeyen galip İtilaf devletleri buna izin vermedi. Ekonomiyi canlandırmak için yaptığı ilk girişiminde engellenen Brüning hem dış politikada başarısız oluyor hem de Avrupa'da artan buhranın Almanya'yı derinden etkilemesini engelleyemiyordu. Buhran o kadar tehlikeli bir hale almıştı ki Avusturya'yı ekonomik olarak çökertmişti bile. Haziran 1931'de Viyana'daki Kredit Anstalt Bankası ödemeleri durdurdu ve bu iflasla Avusturya'nın ekonomisini de beraberinde götürdü. Çöken Avusturya mecburen Fransa'dan öne sürdüğü koşulları kayıtsız şartsız kabul etmek zorunda kaldı. Fransa yine düşene bir tekme de kendisi atmış, hatta tekme atıp ölmeden önce de cüzdanını çalmıştı. Bu yaşananları gören Brüning ise bir sonraki hedef biziz, acilen bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor diyor, fakat halen somut bir plan ile çıka gelmiyordu. Ne kadar alternatif varsa hepsini değerlendiren Şansölye Brüning, bu sefer de yanına Dışişleri Bakanı Curtius'u alarak teker teker Avrupa ülkelerinin başkentlerini gezip mali yardım istemeye başladı. Fakat aldıkları tek cevap, maalesef size yardım edemeyeceğiz. Ama yurt içerisinde ekonomik düzenlemeler, hatta belki reformlar gerçekleştirmenizi öneririz oldu. Eli boş dönen Brüning bir kez daha halkın hayallerini yıkmış, muhaliflerin ise ekmeğine yağ sürmüştü. Bir bataklıkta çırpınırcasına daha da dibe batan Brüning'in başarısızlığı uç rejimleri daha da güçlendiriyordu. Artık halk arasındaki sitem de yerini öfkeye bırakmıştı. Koskoca Alman İmparatorluğu'nun şanlı tarihini ayaklar altına alan bir takım vatan hainleri tarafından yönetiliyoruz. Bugün gidip kapısında borç dilendikleri ülkeler eskiden bizim bayrağımız altında yönetiliyorlardı. Bu hükümet şanlı Alman tarihinin yüz karasıdır. Acilen bizi doğru temsil edebilen, o itilaf devletlerine gününü gösterebilecek bir yeni hükümete, hatta yeni bir rejime ihtiyacımız var sesleri yükselmeye başlamıştı. Öte yandan Avrupa genelinde şimdi büyük buhran rüzgarı daha da sert esiyordu. Çözümsüz kalan Almanya'da mali krize daha fazla dayanamadı ve 13 Temmuz günü Almanya'nın en büyük bankalarından biri iflasını duyurdu. Haberi aldığı gibi aklına alacaklı olduğu savaş tazminatlarını getiren Fransa, acilen Brüning ve Dışişleri Bakanı Curtius'u Paris'e çağırdı. Almanya'nın kökü kuruyana kadar Fransa alacağı savaş tazminatının peşini bırakmayacaktı. Alman halkı ise artık öfkeden kudurur hale gelmişti. Bu sefalet ne zaman bitecekti? Politikacılar neden bir türlü Almanya'yı düzlüğe çıkaramıyorlardı? Artık bu gidişata bir dur demenin vakti gelmemiş miydi? Halk artık kesin bir çözüm istiyor, Brüning ise hala masa başında kaybetmeye devam ediyordu. Alman halkının öfkesini yakından takip eden ihtilaf devletleri de Almanya'nın küllerinden doğmasını engellemeye devam etmek zorunda olduklarını biliyorlardı. Çünkü eğer Almanya küllerinden doğarsa Avrupa'yı avucunun içine yeniden alabilecek güce kısa sürede erişirdi. Hele ki böylesine bir öfke örgütlenip ayaklanırsa asla durdurulamazdı. Bunun sonu da kesinlikle yeni bir savaş olurdu. Öte yandan Almanya hem bilimin hem de eğitimin yuvasıydı. Birinci Dünya Savaşı süresince hızlı üretimin ne demek olduğunu çok iyi bilen, teknolojinin kısa zaman içerisinde nasıl hızla geliştirilebildiğini tecrübe etmiş olan mühendisleri vardı. Daha da kötüsü, Almanya şu anda dibi görmüştü. Evet, suya batmıştı ama şimdi dipte olduğu için ayakları yere değiyordu. Artık ayakları ile yerden güç alıp kendisini yukarı fırlatma şansı vardı. Eğer su yüzeyine çıkarsa yarattığı dalga Avrupa'yı bile yutardı. Bütün bunları sezen İtilaf devletleri acilen Almanya'yı dipten biraz daha yukarı çıkarmak ve orada bırakmak lazım kararını verdiler. İlk adımı İtilaf devletlerinden talimatı alan Fransa hükümeti attı. Paris'e çağırdıkları Brüning ve Curtius'a Fransa, İngiltere ve ABD'nin Almanya'ya 500 milyon dolar borç vermeye hazır olduklarını, yalnız bunun için bazı şartları olacaklarını belirtti. Şartlar şöyleydi. Bazı maddi kaynaklar rehin alınacak. Belirtilen yükümlülükler 10 yıl boyunca geçerli olacak. Askeri harcamaların arttırılmayacağına dair garanti verilecek. Avusturya ile yakınlaşma bundan sonra asla gündeme getirilmeyecek. Aslında bu durum Almanya'nın Avrupa içerisinde nasıl hapsedildiğinin, diğer ülkeler tarafından nasıl aşağılandığının ve kıskaca alındığının göstergesiydi. Zamanında Avrupa'nın temel direği olan Almanya'nın bir kez daha güçlenip tüm dünyaya kafa tutmasını önlemek, ekonomisini ve askeriyesini kontrol altında tutmak için sarf edilen orantısız ve öngörüsüz çabalardı. Artık bu kadarına kaybetmeye alışmış olan Brüning bile dayanamadı ve resti çekerek sonu gelmeyen kredi alımları Almanya'yı daha da çöküşe götürecek diyerek teklifi reddetti ve onun yerine Hoover'ın isterseniz tazminat ödemenizi bir yıl geciktirebiliriz ama ufak da bir faiz talebimiz olur şeklindeki samimiyetsiz önerisini değerlendirdi. Bu bir sene içerisinde ne yaparsak o, bu işin sonrası yok diyen Brüning, ülke içinde radikal mali iyileştirme politikaları güderek önce işçi ve emekli maaşlarını azalttı, ardından tarımla uğraşan köylülerin ürünlerini satış fiyatlarını dondurdu. Üstüne bir de sanayi harcamalarını da kıstı. Ama yapılanlar yine yanlıştı. Brüning'in sonunu düşünmeden aldığı radikal kararlar Almanya'yı daha da beter hale sokmuştu. Brüning bir türlü Almanya'yı düzlüğe çıkaramıyordu. Brüning'in yanlış politikaları sonucunda Almanya'da birçok fabrika kapandı. Köylüler, işçiler ve emekliler ise geçinemeyecek bir hale geldiler. İşçilerin sayısı artık 6 milyona yaklaşmıştı. Tüm bunlara ise sesini oldukça yüksek bir şekilde çıkaran tek bir kişi vardı. Adolf Hitler. 8. Bölüm. Avrupa'nın son umudu Adolf Hitler. Adolf Hitler meydanlarda hükümeti oldukça ağır bir dille eleştiriyor ve "Bu böyle gitmez, bu sürecin acilen çözülmesi lazım." diyordu. Halkı ateşleyen Hitler, "Bu niteliksiz yönetim bizim şanlı tarihimizi bile bilmez. Avrupa'da kapı kapı dolaşıp para dilenen yönetim ya bizim şanlı tarihimizi bilmiyordur ya da koca bir vatan hainidir." Değerli Alman halkı, biz öyle bir neslin evlatlarıyız ki, öyle atalara sahibiz ki, o atalarımız sürgündeyken bile dönemin devi Roma İmparatorluğunu yıkmayı başarmışlardır. Evet, Cermen ırkına ait bir kavim olan Gotlardan bahsediyorum. Burada şanlı tarihimizden bir anekdot paylaşacağım. Belki bu vasıfsız yönetimin kulağına gider de nasıl bir şanlı tarihi ayaklar altına aldıklarını anlarlar. Değerli Alman halkı, bizim atalarımız yani zamanında Romalılar tarafından barbar olarak adlandırılan Gotlar, Hun saldırılarına maruz kalınca evlerinden kaçmak zorunda bırakıldılar ve kavimler göçünün bir parçası oldular. Zalim Hunlar önüne gelen her şeyi yakıp yıkıyorlardı. Evlerini bırakıp Avrupa'ya doğru göçmekten başka çaresi kalmayan atalarımız, Doğu Avrupa'daki yerleşkelerini bırakıp güneye doğru akın etmeye başladılar. Hızlı bir şekilde zulümden kaçan Gotlar Tuna kıyılarına yerleşmeyi doğru buldular. Tuna nehri Hunlara karşı bir savunma duvarı görevi de görür diye düşünmüşlerdi. Atalarımız Tuna kıyılarına öylesine kuvvetli akın ediyorlardı ki kısa sürede Roma İmparatorluğu sınırlarındaki Gotların sayısı 100 binleri bulmuştu. Yalnız bir sorun vardı. Tuna kıyıları Augustus yönetimindeki Roma İmparatorluğuna aitti. Gotların önderi Fritigern, Roma İmparatorluğundan kendilerini imparatorluk tebaası olarak kabul etmelerini istedi. Roma İmparatorluğu da bunu kabul etti ama ağır şartlarla. O dönemler heybetinin zirvesinde olan imparatorluk sürekli yeni askere ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle Gotlardan üzerine yerleştikleri toprakları işletmelerini ve gerektiğinde imparatorluğa asker sağlamalarını istedi. Karşılığında atalarımızın burada yaşamalarına izin verilecek ve de erzak yardımı yapılacaktı. Yani atalarımızı hem işçi hem de asker gibi kullanacaklar, karşısında ise bir karış toprakta sınırda erzakla yaşamalarına izin vereceklerdi. Atalarımızın sabunu kabul etmekten başka şansları yoktu. Anlaşma sağlandı ve atalarımız Tuna kıyısına daha da hızlı akın etmeye başladı. Gotların bölgedeki sayıları kısa sürede 200 bini buldu. Akın öylesine hızlı gerçekleşiyordu ki, akın sırasında aceleyle botlara binen gotlardan bazıları aşırı yüklemeden botların batması sonucu can verdiler. En sonunda sağ salim nehri geçmeyi başaranlar ise yeni hayatlarına başlayacaklardı. İlk başta Romalıların gotlara karşı tutumu sağduyuluydu ve her şey yolunda gidiyordu. Fakat bir süre sonra Romalılar arasında ahlaksızlık başladı. Gotlara yardım götüren Romalılar bunları kendi çıkarlarına kullanmaya başladılar ve atalarımızı açlığa mahkum bıraktılar. Sefalete bürünen gotlar kendi imkanlarıyla Romalılardan köpek eti satın almak zorunda bırakıldılar. Şanlı atalarımız bu ahlaksızlığa daha fazla dayanamayarak en sonunda artık Romalı olmaya değil, Roma'yı yok etmeye karar verdiler. Atalarımız bugün Türkiye'ye bağlı Edirne topraklarında bulunan Adrianopolis'te 100 bin kişilik bir ordu topladılar ve 40 bin kişilik Romalılara karşı ayaklandılar. İmparator Valens Augustus da gotları küçümseyerek Batı Roma İmparatoru Gratia'nın yardımını beklemeden gotlara karşı savaşa girdi. Sonuç ise Romalılar için hezimetti. Atalarımız 30 bin Roma askerini katlettiler. İşte bu savaştan sonra Roma İmparatorluğu'nun düşüşü başladı. 3 Ağustos 378'de yaşanan bu savaşı Aziz Ambrose şöyle yorumlamıştı. Tüm insanlığın sonu, dünyanın sonu. Çok geçmeden gitgide güç kaybeden Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmak zorunda kaldı. O tarihten itibaren de Roma İmparatorluğu eski ihtişamını asla bir daha elde edemedi. Şimdi soruyorum size ey şanlı Alman ırkı, 200 bin kişiyle koskoca Roma İmparatorluğu deviren bir neslin evlatları milyonlarca kişiyle bu düzenbaz sömürgeci devletleri mi yenemeyecek? Bu neslin evlatları bu devletleri ezip geçmeli mi yoksa onlardan para mı dilenmeli? Aziz Alman halkı, karşımızda çivisi çıkmış bir Avrupa var ve ben Avrupa'nın son umuduyum. Avrupa'yı kurtarmak için gerekirse güç kullanmaya da hazırım. Şanlı tarihimizi yeniden yazmaya var mısınız? Çılgına dönmüş halk hep bir ağızdan bağırıyordu. Çok yaşa Hitler!
9. Bölüm Cumhurbaşkanlığına çeyrek kala. 1932 yılında Şansölye Brüning ekonomik kalkınmayı sağlayamayarak İngiltere Büyükelçisi'nin yanına çağırdı ve tazminat ödemesini yapamayacaklarını, Hoover'ın da faizli ek zaman önerisini kabul etmediğini açıkladı. Bu gelişmenin üzerine Fransız halkı öyle bir ayaklandı ki Fransız gazetelerinde birden rezillik, paramızı versinler. Bu sonuç tamamen Fransız hükümetinin başarısızlığı şeklinde manşetler atılmaya başlandı. Sonunda Fransız hükümetinin başı Laval de dayanamadı, o da istifa etti. Avrupa'nın çivisi çıkıyordu. Öte yandan tüm bu gelişmeler ve düzensizlikler, her şeye kesin çözüm öneren ve hastalıklı kısmı kesip atmayı öneren radikal uç ideolojileri daha da güçlendirmeye devam ediyordu. Adolf Hitler'in en büyük rakibi aşırı solcular yani komünistlerdi ama şimdi onlar da güç kaybetmeye mahkum olmuşlardı. Şiddet içerikli eylemlere başlayan komünistler 1931 yazından itibaren bir yıl boyunca Prusya'da 34 kişiyi öldürmüş, 180 kişiyi de ağır yaralamışlardı. Komünistler artık umut değil korku salıyorlardı ve halk tarafından bir tehdit olarak görülen komünistleri tek durdurabilecek parti de Nazi Partisi olarak öne çıkıyordu. Nazi Partisi halka her anlamda bir kurtuluş olarak gözüküyordu. Halk Adolf Hitler, işte bu adam bizim yıllardır beklediğimiz kahraman diyordu. Brüning başarısız oldukça Nazi ideolojisi daha da popüler oluyor, Adolf Hitler daha da kahramanlaşıyordu. Bu güçlenmeyi 1932 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanmak isteyen Naziler de şimdi tam sırası diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Adolf Hitler'i aday gösterdiler. Hali hazırdaki Cumhurbaşkanı Mareşal Hindenburg'un karşısında bu sefer eski milliyetçilerin oluşturduğu çelik kaskların adayı Düsterberg, komünistlerin adayı Thälmann ve Nazilerin adayı Hitler vardı. 13 Mart 1932'de gerçekleşen seçimlerin ilk turunda Hindenburg %49.6, Hitler %30.1, Thälmann %13.2 ve Düsterberg %6 oy almışlardı. Lider Hindenburg olsa da bu oran anayasasının gerektirdiği çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tura gidildi. Naziler bu sefer zafere çok yakınlardı. İkinci tur seçimlerinde Hindenburg zorlu uğraşlar sonucunda oyunu %53'e çıkarırken Hitler de oyunu %36.8'e yükseltmişti. Belki Hitler Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamamıştı ama açık bir şekilde gün geçtikçe daha da fazla oy topluyordu. Artık şüphe yoktu ki zafer şimdi gelmediyse de çok yakında gelecekti.
5. ayrımın sonu. Sayfa 87.